Ayrım 12, Mira, Rula Cebrığ, sayfa 155, bölüm 2. Kampı ziyaret etti öğleden sonralarında Miral, daha sonra Ramallah veya Kudüs'teki diğer gençlerle tanışacaktı. Yıl 1987 idi ve birinci intifada İsrail hakimiyetine karşı Filistin ayaklanması başlamıştı. Olaylar Gazze'de dört işçinin İsrail askeri konvoyu tarafından ezilmesiyle patlak verdi. Kudüs, Batı Şeria ve işgal edilmiş topraklarda yıllardır süren askeri işgalin kızdırdığı tüm Arap toplumunun protesto amacıyla sokağa dökülmesi, bir süre sonra tanklara karşı taş ve Molotov kokteylleri kullanılan silahlı mücadeleye dönüştü. Bu durum genç eylemciler arasında bir devrim dayanışması oluşturdu. Miral önemli bir gösteriye katılabilmek için Dar el Tifel'deki arkadaşlarından sık sık çocukların İngilizce derslerinde kendi yerini almalarını isterdi. Lisedeki ilk yılında intifada başladığında sadece o ve sınıfındaki iki kız göstericilere katıldı. 2 yıl sonra intifada hala sürerken katılımcı kızların sayısı 7'yi bulmuştu. Çeşitli defalar o ve yoldaşları Hind'in yasaklamalarından kaçarak gizlice okul arazisini terk eder, öğleden sonraları ailelerine giden gündüzcü öğrencilerin arasına karışırlardı. Çoğu kez bekçi gazete okuduğunda onları görmez veya görmezden gelirdi. Kızlar dönüşte araziyi çevreleyen duvarların en alçak noktasından tırmanırdı. Okul arazisinin arkasında Amerikan Colony Hotel'ın hemen karşısındaki nokta, Miral daha kuşkulu kızlara yardım eder ve kendini çabucak duvarın üstüne çekerek diğer tarafa atlardı. Etrafta kimsenin olmadığını kontrol eden kızlar genellikle akşam yemeğinden birkaç dakika önce yatakhaneye ulaşırdı. Bir akşam karanlıkta kafası eğik koşan büyük kızlardan biri matematik öğretmeniyle çarpışmış ve ceza olarak 1 ay süreyle okul arazisinden ayrılması yasaklanmıştı. Fakat o günkü gösteriye katılan diğer kızların adını vermeyi reddederek yoldaşlarının saygısını kazanmıştı. İsrail yetkililerini uyarmamak için günlük olarak düzenlenen gösteriler vatan şarkıları söyleyip askeri işgale karşı sloganlar atarak başlar. Yükselen sesler Batı Şeria'daki birçok şehrin pazar yerleri ve meydanlarındaki gürültüyü yavaş fakat kesin biçimde boğardı. Kendilerini Ürdün ormanlarındaki fedailere benzeten genç göstericiler, hücum eden İsrail askerleriyle yüzleşirken, kesinlikle yasak olmasına karşın Filistin bayraklarını sallardı. Polis ve askerler göz yaşartıcı gaz bombaları atmaya veya plastik mermi sıkmaya başladıklarında, göstericiler de dar sokaklara sığınarak taş atardı. Bazı protestocular barikat kurup ordunun ilerleyişini yavaşlatmak için çöp bidonları kullanır, diğerleri sabanla taş atar veya Molotov kokteylleri yakarak İsrail cipleri ve zırhları araçların yönünden savururdu. Çoğunlukla tankların birkaç metre yakınına yaklaşan en cesur çocuklar makinalı tüfek ateşiyle öldürülür veya en yüksek binaların üzerinde konuşlanmış keskin nişancılar tarafından beyinleri patlatılırdı. En yiğitler çoğunlukla ve ne yazık ki en gençleri dersleri daha birkaç saat önce bitmiş ve çantaları hala sırtlarında olduğu halde kendi kanlarından göller içine yatan çocuklar olurdu. Gerilla çatışmalarının çıktığı semtlerde oturanlar, dükkan sahipleri, esnaf ve sokak satıcılarıyla beraber protestoculara yardım etmek için ellerinden geleni yapar, onları evlerinde saklar, yaralara ilk yardımda bulunur, kaçış yolları gösterir ve askerlerin çoğu boğucu göz yaşartıcı gaza açık yüzleriyle ve gözleri nefretle yanarak meydan okuyan genç göstericileri tutuklamasını önleyecek yollar icat ederlerdi. Bazı İsrail askerleri kurbanlarının 3 aşağı 5 yukarı kendi çocuklarıyla veya bazı hallerde kendi yoldaşlarıyla yaşıt olduğunun bilincinde silahlarını bu kadar genç hedeflere doğrultma fikrinden sıkıntı duyuyor ve utanıyordu. Diğerleri ise ikinci kez düşünmeksizin tetiklerini çekiyor, emirlerini uyguluyor ve Mors tua, vita mea, senin ölümün benim yaşamım sözünün özellikle İsrail devleti yasalarına en küçük bir önem verilmediği, işgal edilmiş topraklarda en iyi felsefe olduğu inancıyla işlerindeki her tür şüpheyi bastırıyorlardı. Dar bir sokaktan koşarak geçen Miral ve Dar el Tifel'den diğer birkaç kız sessiz küçük bir meydanda durdu. Silah sesleri giderek azalıyordu. Tanrım dedi kendisinden daha küçük ve daha az deneyimli yoldaşlarına. Job veya mermi menzilinden kaçmak giderek zorlaşıyor. Özellikle gözyaşı harcı gaz bulutu içindeyken. Bu deliler protesto etmemizi önlemek için giderek vahşileşiyorlar. Fakat halkımızın öfkesinin adaletsizlikle, marjinalleşmekle ateşlendiğini anlamıyorlar. Sanki kör ve sağırlar, duymak istemiyorlar, görmek istemiyorlar. Miral bir an durakladı ve bir uyarıda bulundu. Sokaklarda koşturmak kolay değil, fakat kalabalık içinde ayakta durmak daha da zor. Asla gösterinin merkezinde durmayın ve birbirinize yakın olun. Başka kimseye güvenmeyin ve polis gelir gelmez ilk siz kaçın. O öğleden sonra ödevlerine başlamadan önce Miral bir kafede bir bardak su almak için durdu ve televizyonda aklından çıkmayacak görüntülerle karşılaştı. Yüzleri öfkeyle çarpılmış iki İsrail askeri tüfeklerini yağlarmışçasına doğal biçimde genç bir çocuğun kollarını kırıyorlardı. Askerlerin birinin miğferinde üç İngilizce kelime görüyordu. Born to kill, öldürmek için doğmuş. Taş atan Filistinli gencin kemikleri kendinden sadece birkaç yaş büyük askerlerin keskin darbeleri altında çatırdayıp kırılıyordu. Kurban çığlık atmaya başlamadan hemen önce iki hayal tuz buz oldu. 2000 yıldır özlenen ve hayal edilen barışçıl bir devletin ve gelecekten beklentilerinin yıkıldığını gören insanların hayalleri. Birinci intifada patlak verdiğinde İsrail ordusu halk ayaklanmasıyla başa çıkmak için hazırlıksız olduklarını görmüştü. Genel bir kural olarak İsrail devletinin taraf olduğu çeşitli savaşlarda askerler asla sokaklarda görülmezdi. Fakat şimdi gafil avlanmış, İsrail hükümeti protestoları bastırma çabasıyla ordusuna polis görevini gönderiyordu. Aylar geçer ve protestolar yatışacağına giderek yoğunlaşırken yetkililer daha sert tepki vermeye, gösterici kalabalıklarını gözyaşartıcı gazlar ve plastik mermilerle dağıtmaya başladı. Taş yağmurları açık meydanlardan en dar sokaklara çekiliyor, burada oturanlar ön kapılarını son hızla koşan gençlere açıyor ve arka kapıdan çıkarak avlularda kaybolmalarını sağlıyorlardı. İlk kez kovalandığında kaçışının paniği içindeki Miral kayboldu. Daha iyi bir seçenek bulamayan kız kendini dolu bir çöp bidonuna fırlatarak silah atışları, çığlıklar ve siren sesleri uzaklaşıp nihayet sessizlik çökene kadar saatler boyunca çöpler içinde kaldı. Bir sonraki sefer o kadar şanslı değildi. Çarpıştığı İsrail askeri kolundan sıkıca tutarak kendisini karakola götürecek cipin gelmesini beklemek üzere sebze pazarına sürükledi. Fakat pazardaki kadınlar tezgahlarını nane, havuç ve domates sergilerini terk ederek Miral ile askere yaklaştılar. Birkaç dakika içinde askerin çevresini sararak Miral'i çemberin dışına attılar. Şaşkına dönmüş ve aniden serbest kalmış kız, kalbi boğazında atarak dar el tifele doğru koşmaya başladı. İşte o anda koşarken tutuklanmanın kendisi için ne anlama geleceğini tam anlamıyla kavradı ve sarsılsa da rahatladığını hissetti. Kapıdan okul arazisine anca girmişti ki gözleri ağlamaktan şişmiş kız kardeşi Rana'nın kendisine doğru geldiğini gördü. Sınıf arkadaşlarından biri bir askerin Miral'i yakalayarak götürdüğünü gördüğünü söylemişti. Rana umutsuzca Miral'i kucakladı. Annesini kaybetmiş olduğundan Miral'in de elinden alınacağından korkuyordu. Kısa bir tereddüt anın ardından Rana, eğer Miral gösterilere katılmayı kesmezse babalarına her şeyi anlatacağını bildirdi. 3. Kudüs'e baharın gelişi sihirli bir olaydı. Tepeler yeşile bürünüyor, ağaçlar çiçek açıyor ve yabani otlarla egzotik meyvelerin kokusu pazarlardan esinti ile sürükleniyordu. Araplar baharı yeşil ve pembeler içinde, kışın uyuşukluğundan kurtulup şehre ilerleyen bir geline benzetir. Hafta sonunu evde geçirdikten sonra okula dönerken Miral, daima arkadaşlarına bir şeyler getirirdi. Baharın ilk günlerine tatlı badem ve kirazlar getiriyor ve teneffüste güneşin altında bir sırada oturan bir grup öğrenciye dağıtıyordu. Bunlardan biri yumuşak tatlı yüz hatlarına ve gamzelerle bölünen bir tebessüme sahip ufak bir kız olan Hadil, Miral ile 6 yaşından beri tanışıyordu. Sık sık roman değiş tokuşu yapar ve bazı öğretmenleriyle alay ederlerdi. Hadil Fransızca aksanları, R'leri ve kesintisiz hapşırmasıyla matematik öğretmeni taklit etmede özellikle başarılıydı. Miral Hadil'e rahatça konuşabilecekleri daha özel bir yere gitmesini işaret etti. O öğleden sonra bir öğrenci gösterisi planlıyorlardı ve Miral buna katılmak istiyordu. Okuldan 20 kadar kız da hazırlık yapmıştı ve Hadil'den kendisine katılmasını istedi. Dikkatleri üzerlerini çekmemek için teker teker ayrılacaklar ve saat 3 civarı Şam kapısında buluşacaklardı. Fakat Dar el Tifel'den bir kızın tutuklanmasından beri katıldığı daha ilk gösteride kızların gidiş gelişleri daha sıkı kontrol ediliyordu. Miral çoğu öğretmeninin kendisinin okul içindeki elebaşlarından biri olduğunu şüphelendiğini biliyordu. Fakat hiç kanıt bulamamışlardı. Sınıf arkadaşı Nesrin bile tutuklandığında Miral'in adını vermemişti. Beraberce bir gösteriye gitmişler fakat sonra Miral onu kaybetmişti. Sonradan Nesrin yürüyüş sırasında bir oğlanla tanıştığını öğrenecekti. Miral'in tanımadığı bir kimseyle ilişki kurmamasına dair yaptığı uyarılara karşın içten tebessümler ve bilgiç bir tarzda kendisini takip etmesi için kızı ikna etmişti. Kızı güvenli bir yere götürdüğü bahanesiyle Nesrin elinden tutarak polis kamyonetine götürmüştü. Gizli polisten olduğu ortaya çıkmıştı. Aksansız Arapçası da tebessümü kadar sahteydi. Nesrin'i kamyonete bindirip ellerini kelepçelemişler ve kamyonet hareket etmişti. Muhtemelen şehir sokaklarından giderek uzaklaştıkları için sarsıntı ve zıplamalar sıklaşıp sertleştiğinde bile hareketsiz durmaya çalışmıştı. Nesrin'e sonsuzluk gibi gelen yaklaşık 20 dakika sonra araç durmuştu. Açık arazide olduklarını anlamıştı fakat kendisini dışarı çıkarmıyorlardı. Aksine kamyonetin sürücüsü arka tarafa geldi ve şimdi önünde 6 adam oturuyordu. Sorgulama başladı. Kimdi o? Öğrenci miydi? O halde nerede? Gösteride ne işi vardı? Kiminle gelmişti? Ve her şeyden önce grup lideri kimdi? Nesin korkmuştu. Korkudan midesi kasıldı. Dizlerinin bağı çözüldü ve kafasında düşünmesini imkansız hale getiren bir çınlama başladı. Tereddütlü bir sesle cevap vermeye başladı. Özel bilgilerini verdi ve Kudüs'teki Dar el Tifel okulunda öğrenci olduğunu söyledi. Bu noktada 5 adam sorgularcasına birbirlerine baktı ve onu tuzağa düşüren genç adam en yaşlıların gözlerine bakarak gizemli bir suç ortaklığı işareti yaptı. Bunu gören Nesrin kendisinden tam olarak ne istediklerini düşündü. Gösteride birçok kız vardı. Neden kendisini seçmişlerdi? Bu bir tesadüftü. Fakat kız derin bir endişe ve paranoyaya kapılmıştı. Kalbi hızla çarpıyordu ve midesindekileri tümüyle çıkarırken aklına pek bir düşünce vardı. Onu buraya hiçliğin ortasına tek bir sebepten getirmişlerdi. Konuşmazsa, dedi kendi kendine, eve muhtemelen hiç dönemeyecekti. Nesrin oracıkta ölmeye hazırdı ve diğer kızlar hakkında bilgi vermeyecekti. Belki Dar el Tifel'den bahsettiği için de fakat bir şey kamyoneti Kudüs'ü geri getirdi. Buna karşı Nesrin 3 ay hapis yatacaktı. Nesrin bir baharat tüccarının kızıydı. Annesi o 10 yaşındayken ölmüştü ve babası karısının son arzusuna uyarak kızın Hint Hüseyin'in okuluna kaydettirmişti. Nesrin'in Miral ile arkadaş olduğu söylenemezdi. Aynı yaşta olmalarına veya aynı derslerine girmelerine karşın Miral onu sadece kısa bir süre önce Nesrin'in öğrenci gösterine katılmak istediğini söylediği günden beri yakından tanımaya başlamıştı. Yetimler okulunda birbirlerine kardeş gözüyle bakan kızlar arasında sıkıcı bir bağ vardı. Ufak çatışmalarına karşın Hint onları kandan öte bir şeye birbirlerine bağlanmış bir ailenin üyeleri gibi hissettirmeyi başarmıştı. Miral en aktif ve beğenilen kızlardan biriydi. Hem derslerinde hem de müfredat dışı aktivitelerin organizasyonunda çok başarılıydı. Fakat diğer kızların ona lider gözüyle bakmasının nedeni kamplardaki mültecilere kendini adamışlığının ötesinde nazik kalbi ve siyasi tutkusuydu. Kızların çoğu sorunlarına ilişkin olarak ondan tavsiye alırken Miral'de sükuneti ve dinginliğiyle Miral'in zıttı olan Hadil'in düşüncelerine büyük önem veriyordu. Miral'i endişe anlarını yatıştırıp sakinleştirebiliyor ve daima söyleyecek doğru kelimeleri bulabiliyordu. Fakat diğer zamanlarda sessizliği tercih ediyordu. Miral, Hadil'den çok hoşlanıyor ve siyasete girmesini istiyordu. Böylece Hadil'i gösteriye katılmaya ikna etti. Normalde protestolar ufaktan başlar ve protestocular çeşitli semtlerden geçip, insanlar kendiliklerinden onlara katılırken yavaş yavaş büyürdü. Fakat o gün gösteri açıkça entelektüel Hasan Kanafani anısına düzenlendiğinden polis toplantı yerini önceden öğrenmişti. Gösteri başladığında İsrail tankları Batı Şeria'daki tüm okul ve üniversitelerden öğrencilerin toplandığı Ramallah'taki Al-Manara meydanını kuşattı. Çevre binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilmişti ve askerlerin görülmesiyle genç protestocular taş atarak slogan atmaya başladılar. Özgür Filistin, toprağımızdan çıkın. Derhal bir gözyaşartıcı gaz bulutu her yeri kapladı. Bunu bağırışlar, çığlıklar, silah atışları takip etti ve protesto bir anda kargaşaya dönüştü. Miral içgüdüsel olarak koşmaya başladı. Tutuklanmamak için kaçarken aynı zamanda arkadaşı Hadil'in elini bırakmamaya çalışıyordu. Fakat 300 metre kadar koştuktan sonra arkadan birisi onu yere devirdi. Hadil'in üzerine düştüğünü fark etti. Miral onu kaldırmaya çalışırken ellerinin koyu bir sıvıyla kaplandığını gördü. Nereden geldiğini veya kendisinin mi yoksa arkadaşının mı yaralandığını bilmiyordu. Fakat sonra elleri Hadil'in kafasındaki bir deliğe rastladı. Miral haykırmaya çalışsa da ses çıkmadı. Sanki bir kabusun içindeymişçesine boğazına bir yumruk tıkanmıştı. Kimse Hadil'in kasten mi vurulduğunu yoksa intifada liderinden birini ortadan kaldırmayı amaçlayan serseri bir kurşunla mı hedef olduğunu bilemeyecekti. Hadil'in bedeni sırt üstü yatıyordu. Kolları kendisinden çok daha hızlı olan kurşun yaşamını sonlandırmadan önce kaçmak için umutsuz bir çaba içindeymişçesine başının üzerine uzanmıştı. Miral yaklaşan ambulansların ve çevre sokakları tarayan askerlerin ayak seslerini duyuyordu. Fakat henüz kımıldayacak gücü yoktu. Bu noktaya ve Hadil'in bedenine zincirlenmiş gibiydi. Ölüm vahşi bir biçimde Miral'in yaşamına girmişti. Umutsuzluk, öfke, çaresizlik ve özellikle suçluluk duygularıyla gözyaşları durmaksızın akıyordu. Sıcak bir el omzunu tuttuğunda hiç korku duymadı. Kendisini tutuklasalar da direnmeyecekti. Fakat kendisiyle konuşan ses bir İsrail askerine ait değildi ve gerçekten de döndüğünde 30 yaşlarında uzun boylu, atletik, açık tenli, koyu, derin ve nazik gözlere sahip bir adam gördü. Kararlı hareketlerle kızı ayağa kaldırdı, kolunu beline doladı ve meydandan uzaklaştırdı. Miral direnmeye çalıştı fakat adam oradan bir an önce uzaklaşmaları gerektiğini, Kızıl Haç'ın arkadaşının bedenini alacağını söyledi. Fakat Miral hala direniyordu. Lütfen bırakın gideyim, lütfen. Onu terk edemem, lütfen burada kalayım. Buradan gitmek zorundayız. Seni güvende olacağın bir yere götürüyorum, dedi adam. İkna edici biçimde. Miral adamın Kudüs aksanını tanıyarak başka çaresi olmadığını anladı. Felç olmuş gibi kendi bedenini hissedemiyordu fakat adam onu kendisine yakın tutuyordu. Meydanı geçtiler ve kendilerini doğrudan Kudüs'e götürüp Eskişehir'de Yafa kapısının önünde indiren bir arabaya bindiler. Hala kendisini sıkıca tutan adam, dik dar sokakların gizemli dizilişini ezberlemişçesine hızlı adımlarla yürüyordu. Ermeni mahallesine girmiş olmalıydılar, zira Miral bayılmadan önce St. James Katedrali'ni göz ucuyla görmüştü. Kendine geldiğinde hava kararmıştı fakat ufak bir pencereden pembemsi bir ışık sızıyordu. Gözleri karanlığa alıştığında odada başka birinin daha olduğunu, bir adamın alçak bir koltukta kitap okuduğunu gördü. ''Neredeyim ben, siz kimsiniz?'' dedi kalkmaya çalışarak. ''Nihayet uyandın, acele etme, güvendesin.'' diye cevapladı kitabını indiren adam. ''Tanrım, saat çok geç, neredeyse gece olmuş, okula dönmek zorundayım, bana çok kızacaklar. Bu sefer kesinlikle beni atacaklar.'' diye şikayet etti Miray. Tekrar ayağa kalkmaya çalışıp kanepeye geri düşerek, hala çok zayıftı. O anda karşısındaki aynada mor yüzünü, dağınık saçlarını ve tozlu, kanlı okul formasını görerek neler olduğunu hemen anladı. Hadil'i gösteriye gitmeye ikna edenin kendisi olduğunu hatırladığında keder ve panikle yıkıldı. Şimdi hepsiyle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Hadil'in öfkeli ailesi, arkadaşları ve okuldaki kızgın öğretmenler. Böylece umutsuzluk içinde ağlayarak adama bakmaksızın konuştu. Gitmek zorundayım, artık gitmeliyim. Ah Tanrım, ben ne yaptım?
Sakin ol Miray, okulun hakkında endişelenme. Onları çoktan bilgilendirdim, diye cevapladı adam.
Okulum hakkında ne biliyorsun? Kimsin sen? Casus musun? Miray isterik biçimde bağırdı. Sesini yükselterek kendini cesaretlendirmeye çalışıyordu. Tam o sırada birkaç fincan ve dumanı tüten bir çaydanlık taşıyan orta yaşlı bir kadın odaya girdi. Nane çayının kokusu odayı doldurdu.
Bana hakaret etme, dedi adam kıza yaklaşarak.
Fakat haklısın, kendimizi tanıştırmadık. Benim adım Hani, seni gösteride gördüm ve seni buraya getiren benim.
O bir casus ha, dedi kadın. Bir bu eksikti.
Çay koyarak Miray'ı, biraz iç, kendini iyi hissettirecek. Artık bizim evimizdesin, dedi. İzinsizce kağıtlarını karıştırdım ve bu sayede dar eltifelde yaşadığını gördüm. Okulu arayıp olanları anlattım. Yapılacak en doğru şey bu gibi geldi, dedi sıcak çayını yudumlayan Hani. Derin ve nazik bir sesi vardı. Miray özür dilemeye çalışarak konuştu. Hayır, evet, doğruydu, tamam, doğru olanı yaptın. Biraz kendini toplar toplamaz Hani bir taksi çağırdı ve okulun ana kapısına kadar kıza eşlik etti. Yolda ikisi de ağzını açmadı. Miray'ın aklı hala gösterideydi. Hadili ve anlamsız ölümünü düşünüyordu. Hani ise Eskişehir'in surlarına ve ardından bu güzel gizemli şehrin Şeyh Cerrah bölgesinde sadece birkaç kilometre ötede insanların soluduğu şiddet ve zulüm havasına bu kadar zık duran şık beyaz ve pembe taştan evlere bakıyordu. Taksi durduğunda Miray indi ve Hani uzaklaşmadan önce sadece teşekkürler diyebildi. Takip eden günlerde Miray derin bir gerilim ve depresyon haline girdi. Hadil'in ölümünden kendini sorumlu tutuyordu. Aralarında Azize'nin de bulunduğu bazı kızlar onu teselli etmeye çalışırken diğerleri uzak duruyor, hayal kırıklıkları ve korkularını vurgulamak amacıyla ondan kaçınıyorlardı. İdare Miray'ın durumunda alınacak tedbirleri tartışırken öğretmenler gerginlik içindeydi. Büyük olasılıkla atılacaktı. Tüm kuralları ihlal etmiş ve okulu riske atmıştı. Miray için en kötü olasılık Hayfa'daki teyzesiyle yaşamayı yönlendirmekti. Bu da siyasi faaliyetlerinden, Kalantia mülteci kampındaki öğretmenliğinden ve arkadaşlarından ayrılması anlamına geliyordu. Hadil'in ölümü halkının mücadelesinde aktif bir rol oynama arzusunu geriletmemiş, aksine güçlendirmişti. Yaşadıklarını öğretmenlerine mantıklı biçimde açıklaması zordu. İnsanın koşullarına boyun eğen kısmına değil, bunları değiştirmeye kararlı olan kısmına ait olduğu duygusunu hissediyordu. Ve bugünden itibaren okuldan çıkıp mülteci kamplarına ders vermeye ve çocukların hayallerine yardımcı olmaya gitmesinin giderek güçleşeceğini bilse de düşünceleri sürekli olarak Haldun'a dönüyordu. Oğlan bu dünyada hayatta kalmak için aşırı huzursuz, aşırı ihtiyatsız bir cesaret içindeydi. Miray eski jimnastik öğretmeni Abdullah'ın kendisine yıllar önce söylediği şeyi de şimdi anlıyordu. Bu çatışmayı tamamen kavramak, yerel ve bölgesel sonuçlarını idrak etmek ve gerçek yönlendiricilerin kim olduğunu anlamak istiyorsan bunu en dipten yukarıya doğru tanımak zorundasın. O zaman sadece soyut uzak kelimeler gibi gelmişti fakat şimdi bir kehanet olduklarını anlıyordu. Okulun kararını beklerken Miray günlerini yatağına uzanıp boşluğa bakarak geçirdi. Yıkanmak veya yemek yemek çok zor geliyordu. Azize ona yoğurt getirip yediriyor, çocuklarındaki gibi ebeveynlerinden görmedikleri fiziksel şefkati telafi edercesine onu kucaklayıp okşamaya çalışıyordu. Azize'nin tanıdık elleri Miray'ı rahatlatıp gevşetiyordu fakat Azize'nin gözlerine baktığında arkadaşının siyasi faaliyetlerine devam etmeye kararlı olduğunu okuyacağı korkusuyla utançla karışık sıkıntı duygusu içine çöküyordu. Azize'ye sürekli olarak mülteci kampındaki çocukları ve özellikle Haldun'u nasıl olduğunu, neler yaptığını soruyordu. Azize oğlanı Miray için çok endişelendiğini söylediğinde harekete geçme vaktinin geldiğini anladı. Bu yolda kendisine herkesten fazla yardım edebilecek tek kişiyi seçmişti bile Hani. Bu arada okulda acil durum toplantısı yapılıyordu ve müdür yardımcısı Meryem ile okul konseyinin diğer üyeleri oy birliğiyle Miray'ı kovmaya karar verdi.
okulda bazı öğrencilerin derslerini kaçırarak gösterilere katılmalarını yol açan, böylece genel güvenliği tehdit eden huzursuzluktan doğrudan sorumlu tutulacaktı. Hadil olayı son damlaydı. Hint bu kararı engellemek için müdahale etti. Toplantıdakileri öğrencilerin hepsini birden konseyin destek ve anlayışına en fazla ihtiyaç duyduğu anın şu an olduğunu açıkladı. Kızların vatandaşlık tutkularından dolayı cezalandırılmaması gerektiğini, olanlardan doğrudan sorumlu olan kişinin kendisi olduğunu ve bu yüzden nihai kararın sadece kendisine ait olduğunu vurguladı. Müdür yardımcısı Meryem, Hint'in hasta olduğunu, Miral'in idare edilmesinin güç ve kontrolünün zor olduğunu ve varlığının büyük olasılıkla okulu tehlikeye atacağını belirterek itiraz etti. Bunun üzerine Hint, Miral'e derhal konuşacağını söyledi ve kızı ofisine çağırdı. Miral, burayı açık tutmayı nasıl başardım biliyor musun diye başladı Hint. Herkesi eğitimin halkımızın en iyi direniş yolu olduğunu ikna ettim. Kaç kere en baştan sıfırdan başladığımıza dair fikrim var mı? Sokakta ilk yetimlerin bulduğunda sadece 128 dinarım vardı. Benim için hepiniz benim çocuklarımsınız. Hepinizi çok seviyorum, özellikle seni. Seninle mülteci kampındaki çocuklar arasındaki fark, senin geleceğe dair imkanların olup onların olmaması. Senin geleceğin için büyük yatırım yaptım. Baban da öyle. Bu fırsatı harcama. Ardından Hint Miral'e önünde açık iki yol kaldığını söyledi. Ya önceden kesin izin olmaksızın okul arazisini asla terk etmeyeceğine dair bir taahhüt imzalayacak ya da derhal eşyalarını toplayıp babasının götürmeyi kabul ettiği Hayfa'ya gidecekti. Okulda kalacaksa en küçük kural ihlalinde derhal atılacaktı. Miral gözlerinde yaşlarla uysalca boyun eğdi. Gerçekten başka şansı olmadığını anlıyor fakat aynı zamanda Hint'e içinde büyüyen öfke ve adaletsizlik duygusunun kendisini bir şeyler yapmaya zorladığını açıklamaya çalışıyordu. Kollarımızı kavuşturup başka birinin bizi kurtarmasını bekleyemeyiz. Mücadeleyi mülteci kamplarındaki gençlere havale etmek adil değil. Biz de üstümüze düşeni yapmalıyız diyebildi. Haklısın Miral diye cevapladı Hint. Her birimiz Filistin için bir şey yapıyoruz. Ben bu okulun açık kalmasını sağlamaktan sorumluyum. Binlerce aile benim elime bakıyor. Aksi halde birçok kız sokaklarda kalacaktı ve buna izin veremeyiz. Herhangi birinin siyasete bulaşmasının bu yeri ciddi tehlikeye atacağını aklında tutmalısın. İleride kendi görevini yapmanın başka yolları olduğunu göreceksin. Gelecekteki devletimizin akıllı, zeki, genç kadınlara ihtiyacı var. Şehitlere değil. Uzun süre birbirlerine baktılar. Hint'in sert bakışları asi kızı için duyduğu sevgiyi ele verirken, Miral'in gözleri sabırsız bir gururla parlıyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 169.